Ayrım 28, sayfa 219, 21. bölüm. Pastaneden Demet'le birlikte çıktım. Hiç üşenmeden Volkswagen Golf'üne kadar eşlik ettim. Demet, onu kırmayıp görüşmeye geldiğim için defalarca teşekkür edip elini dostça sıktıktan sonra bindi arabasına. Golf Volkswagen'in Elmadağ Caddesi'nin akmakta olan taşıt kalabalığında kayboluşunu izlerken Demet'in sandığım gibi biri çıkmamasına sevindiğimi fark ediyordum. Neden sevindiğimi bilmiyordum. Belki onun gibi Doğan'ı gerçekten seven, aklı başında bir kadınla karşılaşmayı beklemediğim için. Gerçi Demet'in güzel bir kadın oluşu da duyduğum memnuniyette etkili olmuştu ama beni asıl etkileyen onun fiziki görünüşü değil, ne yaptığını bilen, sorumluluk sahibi bir insan olmasıydı. Aklımdan bunlar geçerken bir tür çelişkiye düştüğümün de farkındaydım. Çünkü aynı Demet, öz kızını kaçırmaktan bile çekinmeyen para düşkünü birini kendine eş olarak seçebilmişti. Böyle bir kadını sorumluluk sahibi olarak tanımlamak ne kadar doğruydu. Ama atalarımız hatasız kul olmaz demiş. Eğer olaya soğukkanlılıkla bakabilirsek Demet'in gerçek kişiliğini görebiliriz. Baksanıza hala Doğan'a yardım etmek için yanıp tutuşuyordu kadıncağız. Karşısına makul insanlar çıkmadıysa o ne yapsın? Hem biraz düşünürsek Demet'in seçiminde büyük bir yanlışlık olmadığını da görürüz. Kadınların çoğu için, belki erkeklerin çoğu için de yaşamdaki en önemli mesele güvenliktir. Sahiden aşık oldukları, kendilerini kaybettikleri, genellikle ilk gençlik çağlarında yaşanan nadir anları bunun dışında tutuyorum. Güvenlik denilen o sıcak dünyanın da en iyi aile ocağında sağlanacağına inanır kadınlar. Sadece kadınlar mı? Evli olmaktan sık sık şikayet etmelerine rağmen erkeklerin çoğu da inanır buna. İnanmasalardı aile kurumu bunlarca yıldır ayakta kalır mıydı? Her neyse, aile denilen bu yaşlı kurum ise öncelikle sevecen hoş bir eş, daha da önemlisi ondan yapılacak şirin mi şirin çocuklar ama çok daha önemlisi medar maişet motorunun yürümesi için gereken para demektir. Öğrendiğimiz üzere Demet'in paradan yana derdi yok. Yani işin önemli kısmı kendiliğinden çözülmüş. Sıra sevecen, şefkatli, çocuğunun babası olabilecek yakışıklı bir eş bulmaya gelince sanırım o işte biraz kendiliğinden yoluna girmiş. Deneyimli, çapkın ama züğürt manken Namık, Demet'in de ne istediğini doğru saptayıp ideal koca olacak adam rolünü başarıyla sahneleyerek onu dünya evine sokmakta güçlük çekmemiş. Yani Demet evlenmek için de fazla çaba harcamamış. Gelin görün ki evlendikten sonra çok daha fazlasını harcamak zorunda kalmış. Ama Demetçik bunu nereden bilsin? Hanya'yı Konya'yı anladığında ise artık çok geçmiş. Doğan meselesine gelince, bizim üvey kardeş manken namının tersine son derece sert ama dürüst bir insan olarak çıkmış karşısına. Kim olduğunu, ne işle uğraştığını falan gizlememiş ondan. Hoş istese de gizleyemezmiş ya. Belki Demet'e yaşamındaki her şeyi, örneğin katil olduğunu anlatmamış ama yalan da söylememiş. Gerçi katil olduğunu söylese Demet ondan vazgeçer miydi bunu bilemiyoruz. Çünkü o dönemden kalan pek çok katil şimdi toplumun saygın üyeleri olarak hatta bir zamanlar memleketin bölünmesine engel olmuş vatanseverler olarak aramızda ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşmayı sürdürmüyorlar mı? Büyük Türk milleti onları bağrına bastığına göre Demet gibi kendi halinde bir kadının da Doğan'a kollarını açmasında ne sakınca olabilir ki? Ama Doğan bugün de pis işlerle uğraşmayı sürdürüyor diyebiliriz. Buna karşılık olarak Demet de yeşil gözlerini kararlılıkla yüzümüze dikip politikacısından gazetecisine, iş adamından askerine kadar herkesin burnuna kadar boka battığı bu ülkede kim temiz kaldı diyerek pekala kendini savunabilir. Üstelik Demet'in sevgilisini bu karanlık yaşamdan çekip almayı istediğini de çok iyi biliyoruz. Bu düşüncelerin de içten olduğuna inanmamak için hiçbir neden de yok. Çünkü onun kafasının bir köşesinde de bütün kadınlarda olduğu gibi erkeğini kendi yaşamının bir parçası haline getirmek isteği bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Zavallıcık, Doğan'ın zayıf yanı saptadığını da sanarak ona erkek bir evlat verirsem değişir düşüncesiyle hamile bile kalmış. Ama üvey kardeşim benim tanıdığım Doğan'a yakışır bir davranışla Demet'e de karnındaki çocuğa da sırtını dönerek erkek kararlılığının ne olduğunu dosta düşmana göstererek çekip gitmiş. Belki de böyle düşünerek Doğan'a haksızlık ediyorum. Belki de üvey kardeşimin müstakbel karısına ve oğluna kendi çektiği acıları tattırmamak için Demet'in hamile kalmasına karşı çıkmıştı. Olabilir. Aslında tam bu noktada kendi düşüncelerimin de kesinlikle uzak olduğunu belirtmeliyim. Benim kafamda da birbirinden oldukça farklı iki Doğan var. İlki yıllar önce tanıdığım, ikincisi ise birkaç gün önce karşılaştığım Doğan. Ama nedense üvey kardeşimi düşündüğümde yıllar önceki Doğan daha çok geliyor gözlerimin önüne. Ardı ardına yankılanan klakson sesleriyle dağıldı düşüncelerim. Başımı çevirince lacivert bir Peugeot'un caddeye çıkmak için benim yoldan çekilmemi beklediğini gördüm. Otoparkın kaldırımında durmuş, kınayan bakışlarla beni süzen otopark görevlisinin yanına geriledim hemen. Peugeot sertçe geçti yanımdan. "Abi dikkat et, gözünü seveyim," dedi görevli. "Az kalsın çarpacaktı sana." "Çarpacaktı değil mi?" dedim başımı sallayarak. "Dalgınlık işte. Görevli ne adamlar var gibilerinden beni bir kez daha süzdükten sonra içeri girdi. Ben de plymouth'uma yöneldim ama birkaç adım atmıştım ki akşam Arif'le buluşacağımı hatırladım. Saate baktım, 3.30'a geliyordu. Bu durumda arabayı burada bırakmak daha doğruydu. Beyoğlu'na inip karnımı doyurmalı, orada burada vakit geçirerek akşamı beklemeliydim. Hava biraz serinlemişti. Pardösümün yakasını kaldırıp Gezi Parkı'nın yanındaki kaldırımdan Taksim'e yürümeye başladım. Parkın kapısına yakın Afrika'da yapılmış ağaç işi duvar süslemeleri satan zayıf uzun boylu iki Nijeryalı işportacı ile 5-10 metre ileride yere yaydığı örtünün üstünde kucağındaki bebeğini emziren dilenci kadını saymazsak kaldırımda ilgi çekecek hiçbir şey yoktu. Tembel adımlarla önüm sıra yürüyen birkaç kişi, arada bir yanımdan geçen dalgın yüzlü insanlar. Nijeryalılara yaklaşınca bakışlarım tezgahlarındaki bir maska kaydı. Geniş bir alın, kalın dudaklar, tıpkı satıcılarınki gibi ince ve ciddi bir yüz. Adamlar kendi yüzlerini resmetmişler ahşaba. Yüzlerindeki çıkıntılar, çukurluklar, kıvrımlar, düzlükler ve çizgiler daha da ciddileştirmiş ahşabı. Bu mask gibi kıpırtısız insan yüzleri, bu insan yüzü gibi biçimlenmiş masklar, kim bilir neler gizliyorlardır suskun görüntülerinin altında. Tıpkı Demet'in yeşil gözlerini daha da derinleştiren sırlar gibi. Evet, yine döndük Demet'e. Doğan'la ilgili bana anlatmadığı bilgiler olabilir mi acaba? Neden olmasın? Ben bildiklerimin tümünü anlattım mı ona? Onun da her şeyi anlatmamış olması büyük olasılık. Belki de bu işte Doğan'la birliktedir. Doğan'ın kendini öldürülmüş gibi gösterip yakasını sıyırmaya planladığını varsayarsak, bu senaryoda Demet de görev almış olabilir. Demet, üvey kardeşimi artık bu işleri bırak, kendimize sakin ve düzenli bir yaşam kuralım dediğinde, büyük olasılıkla bizimki tıpkı bana söylediği gibi, ben bıraksam da çetedekiler beni bırakmaz demiştir. Demet, bunun başka yolu yok mu deyince de, üvey kardeşim kafasındaki planı açıklamış, böylece iki sevgili kafa kafaya verip Doğan'ı öldürülmüş gibi gösterecek bir senaryo hazırlayarak birlikte uygulamaya koymuş olabilirler. Üvey kardeşim saklandığı köşeden olayların soğumasını beklerken, Demet de benimle ilişkiye geçerek soruşturmanın seyrine en güvenilir ağızdan öğrenip sevgilisine gelişmeler hakkında bilgi vermeyi görev edinmiştir. Olabilir. İyi de Doğan gibi bir profesyonel, kendisine bağlılığından kuşku duymasa da Demet gibi bir amatörü böyle çetrefilli bir işe bulaştırır mı? Baksanıza polis benden sonra onu da sorguya almış. Doğan deyince ilk akla gelecek isimlerden biri de o. Yok yok. Demet'ten kuşkulanmakla yanlış yapıyorum. Doğan onu bu işlere bulaştırmaz. Eğer böyle bir planı varsa bunu yalnız başına uygulamak zorundadır. Bu konuda ne Demet'e ne de başka birine güvenemez. Aklımı bu düşüncelerle meşgul edip ağır adımlarla İstiklal Caddesi'nin girişine kadar yürüdüm. Güneş ışıkları tam benim sevdiğim kıvama gelmiş. Tufan abi sağ olsaydı güneş rakı burcuna girdi derdi. Yumuşak bir bal rengine bürünmüştü. Sanki batmadan önce son kez cadde boyunca çalkalanmakta olan insan kalabalığını aydınlatmak için boynunu eski apartmanların arasından uzatıp tatlı tatlı sırıtıyordu yaşlı hergele. Ama aşağıdaki insan kalabalığının arasında güneşin bu girişiminin hakkını veren tek kişi bir köşede tezgahını açmış, caddeye sarışınlık yayan ılık ışınların altında sıcaktan mahmurlaşmış sesiyle "Akşam simidi, haydi akşam simidi!" diye bağıran simitçiydi. Simitçiyi görünce açlığım yeniden depreşti. Pastane yediğim bir dilim üzümlü kekle duruyordum. O anda bakışlarım yolun sonundaki Hacı Baba restorana kaydı. Burada hem bir şeyler yer hem de bir iki kadeh atıp kafayı cilalayarak vakit geçirirdim. Daha fazla düşünmeden restoranın kapısına yöneldim. Merdivenleri tırmanmaya başlamıştım ki işten atıldığımı, cebimdeki nakit paranın artık daha dikkatli harcamam gerektiğini anımsadım. Belki de arka sokaklardaki esnaf lokantalarından birine gidip karnımı doyurmam daha mantıklı olurdu. Neredeyse vazgeçip bu kararı uygulayacaktım ki kredi kartı geldi aklıma. Onunla öderdim. Hem daha gazeteden tazminatımı da almamıştım. Niyetimi bozmadan, iştahımı kaçırmadan aynı istekle merdivenleri tırmanarak yukarı çıktım. Bu vakitlerde bile tenha değildi restoran. Mutfağın hemen önünde sergilenen en iştahsız kişilerin bile ağzını sulandıracak çeşit çeşit mezelerden gözlerimi güçlükle alarak restoranın Ayia Trias Kilisesi'nin bahçesine bakan pencerelerinin yanındaki masalardan birine yöneldim. Ama oturmaya fırsat kalmadan birinin adımı seslendiğini duyarak döndüm. Az önce önünden geçtiğim masadan Erol bana sesleniyordu. Yanındaki kankası zampara paralık arkadaşı Nedim, karşılarında da iki tane hatun. Yaklaşırken kadınları süzdüm. Yabancıya benziyorlardı. Yanılmamıştım. Nedim, İtalya'dan gazeteci arkadaşlar. Gisella ile Rosalina diye tanıştırdı. Birkaç yıl önce PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın mahkemesi sırasında Roma'da karşılaşmışlardı. Gisella açık kumraldı. Sarıya yakın saçları omzuna kadar iniyordu. Biraz büyükçe ama kemikli yüzünü çok yakışan burnunun altındaki kalın dudakları insana üfüşmenin erdemlerini anımsatıyordu. Ne yazık ki Rosalina için aynı şeyi söylemek oldukça güçtü. Kadıncağız oldukça zayıftı. Kalın kaşlarının altındaki açık renk gözleri, çıkık elmacık kemiklerinin iyice derinleştirdiği göz çukurlarından arsız, neredeyse bir tartışma başlatacakmış gibi sert bir ifadeyle bakıyordu insana. Bu kadarla kalsa iyi, uzun esmer yüzünde ilk dikkat çeken yer ince dudaklarının üzerindeki koyu renk tüylerdi. Tüy dediğime bakmayın, kadının dudağının üstündekiler yeni yetme bir delikanlının terlemeye başlayan bıyıkları kadar kalındı. Dört meslektaşın oturma biçimlerinden ve Erol'un yüzündeki sıkıntıdan anladığım kadarıyla da güzel olmayan ona düşmüştü. Yine bu nedenle olacak Erol, pardösümün ucundan yakalamış, kendi masalarına oturmam için ısrar ediyordu. Ama açlıktan midem kazınırken ne onları ne de İtalyan arkadaşlarını kaldıracak halim yoktu. Erol'un davetini kibar bir dille reddederek gözlerimin kaymaya başlaması kadar tabaklarındaki yiyeceklerin azalmış olmasından yemeğin sonuna geldiklerini fark ettiğim meslektaşlarımı baş başa bırakıp az önce gözüme kestirdiğim masaya yöneldim. Hiç sektirmeden hemen tepeme dikilen garsona öğle vakti hayalini kurup da yiyemediğim karnıyarığın yanına barbunya pilakisi, salata, beyaz peynir bir de küçük rakı söyledim. Garsonun getirdiği kızarmış ekmeğe sürdüğüm tereyağla nefsimi körelttikten sonra sanki günlerdir içmemişim gibi günün ilk rakı yudumunu özlemle tadını çıkara çıkara mideye gönderdim. Benim karnım doymuş, kafam hafiften cilalanmaya başlamışken Erol'ların masası yavaşça ayaklanmıştı. Elimle hoşça kalın diye işaret ederek onları uğurlamaya hazırlanıyordum ki Erol yanıma geldi. Oğlum dedi yardım isteyen bir ses tonuyla. Beni kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın. Benimle işin olduğunu, konuşmamız gerektiğini söyle. Yoksa geceyi Rosalyn adındaki bu bıyıklı kadınla geçirmek zorunda kalacağım. Niye lan, nesi var kadıncağızın diye takıldım önce. İnce, uzun, manken gibi hatun. Dalga geçmenin sırası değil ya. Ocağına düştüm diyorum. Kurtar beni şu gudubet kadından. Aklını başına topla Erol dedim işi yokuşa sürerek. Bakma böyle göründüğüne, bu kadınlar çok ateşli olurmuş. O zaman sen git onlarla diye çıkıştı. Sonra durdu. Yeniden yalvarmaya başladı. Şaka yapmıyorum oğlum. Bütün geceyi ben bu kadınla geçiremem. Yarı yolda bırakmak da olmaz. Bugün Arif'in gazetede çıkan haberi üzerine konuşacağız de. Hem gerçekten de konuşmak istiyorum. Nedir bu üvey kardeş olayı? Erol beni ikna etmeye çalışırken ortalıkta bir şeylerin döndüğünü fark eden Nedim de yaklaşmıştı masanıza. Ne oluyor ya? Ben Adnan'la kalıyorum abi dedi Erol kesin bir tavırla. Nedim'in suratı allak bullak olmuştu. Niye? Ne oldu ki? İş konuşacağız diye açıkladı Erol. Hani şu yanan BMW'deki adam var ya, o Adnan üvey kardeşiymiş. Doğru mu gibilerinden baktı Nedim suratıma. Ne yazık ki öyle diye onayladım Erol'u. Başın sağ olsun dedi. Adam akıllı bozulmuştu. Ama üvey kardeşimin öldüğüne değil, Erol'un benimle kalacak olmasına. Şimdi belki de birlikte olmayı düşündüğü İtalyan, arkadaşını yalnız bırakmamak için su koyuverecek. Nedim de bu gece yalnız yatacaktı. Tamam da kızlara ne diyeceğim şimdi diye söylendi Erol'a dönerek. Olayı anlat yeter oğlum. Hem bu akşam biz sizinle olacağız diye senet mi verdik karılara? Eminim onlar da böyle bir haber bulsalar anında ekerlerdi bizi. Nedim'in yüzü daha da karıştı. Erol'un kendisinin de burada kalmasını istediğini zannetmişti. Hop bir dakika diye anında koydu itirazını. Kusura bakma ben burada kalmıyorum. Adnan'ın ölen kardeşi için üzgünüm. Ama bu haber beni ilgilendirmiyor. Ben Gisella'yı bırakıp masada çete hikayeleri falan dinleyemem arkadaş. Erol istediği sonuca ulaşmaktan memnundu. Sen bilirsin ama ben buradayım abi. Sıkıntıyla iç geçirdin dedim. Hiç değilse gel kızlara bir hoşça kal de. Bu Türkler ne de hayvan heriflermiş demesinler ardımızdan. Erol'un buna hiçbir itirazı yoktu. İtalyan meslektaşlarının yanına gidip yüzüne ciddi bir ifade yerleştirip İkide bir beni göstererek gerekli izni kopardı. İşin tuhafı kadınlar bu işe bozulmamışlardı. Gerçekten de yüzlerinde ne bir düş kırıklığı ne de burukluk vardı. Merakla bana baktıktan sonra Erol'a dönerek başlarını sallayarak bir şeyler söylemişlerdi. Belki de kadınların başından beri yataklarını bizimkilerle paylaşmak gibi bir amaçları yoktu da. Bu iki zampara öyle olduğunu sanmışlardı. Eğer öyleyse bu gece Nedim'in avucunu yalaması büyük olasılıktı. İyi olurdu. Böylece her gördüğü kadına atlanamayacağını anlardı. Anlar mıydı? Çok zor. Erol anlamış mıydı? Ne gezer. Arif gibi çapkınlıkları yüzünden sona eren iki evlilikten sonra adam hala uçkurunun peşinde dolanıp durmuyor muydu? Gerçi Arif'ten farklı olarak Erol'un ikinci evliliği biraz rastlantıyla sona ermişti ama öyle ya da böyle sonuç değişmiyordu. Eşlerinin onu boşamasının nedeni çapkınlığıydı. İlk karısından boşandıktan sonra bir daha evlenmemeye yemin etmişti Erol. Ama ancak 2 yıl dayanabildi. Bir bankada müdür yardımcısı olan Hülya'yı görür görmez aşık oldu ve sanki kadın kaçacakmış gibi en kısa zamanda da dünya evine girdi. Hülya kocasının ününü duymuştu ama evlenince bu işleri bırakacağını düşünüyordu. Kadının iyi niyeti işte. Huylu oyundan vazgeçer mi? Evlendiğinin daha 2. ayında başlamıştı bizimki kaçak et kesmeye. Bahtsız olduğundan da kısa sürede karısının kulağına gitmişti yaptıkları. Hülya sıkı kadındı. Sağlam bir kavga çıkarıp anında kapıya koymuştu Erol'u. Bizimki araya ricacılar koyarak, yemin billah ederek, bin dereden su getirerek sonunda bir daha çapkınlık yapmayacağına ikna etmişti kızı. Yapmadı da ama Hülya yaptığını sandı. Dediğim gibi Erol aramızda en şanssız kişiydi. Birkaç yıl önce Sting ile Dustin Hoffman'ın bir tekneyle güney sahillerimize indiği haberi gelince gazeteler en acele elemanlarını Marmaris'e yolladılar. Konuyla hiç ilgisi olmadığı halde genel yayın yönetmeni Erol'u da Marmaris'e yollamış. Belki de Erol bizi yolla bedava bir tatil yapalım demiştir. Orasını bilmiyoruz. Bildiğimiz bizim acar gazetecilerin Marmaris'te umduklarını bulamadığı. İki star daha çok teknede vakit geçirmişler ve karaya çıktıklarında ise bizimkileri atlatmışlar ya da röportaj tekliflerini nazik ama kesin bir tavırla reddetmişler. Gazeteciler ancak uzaktan çekilmiş resimlerin süslediği uyduruk yazılarla olayı haber yapabilmişler. Sanatçıların teknesi gidince de bizimkilerin işi bitmiş. Ertesi gün İstanbul'a döneceklermiş. Ama arkadaşlar o gece eski bir gazeteci olan Nait'in barına takılıp küfelik boyun oluncaya kadar içmişler. Erol dayanıklı çocuktur. İçkiye bana mısın demez. Sınıra geldiğini fark edince de içmeyi bırakır. O gece de öyle olmuş. Ama yeni yetme gazeteci kızlardan biri sızıp kalmış masanın üzerinde. Kimse kızı götürmeyi göze alamayınca bizimkinin iyilik damarı tutmuş, sızan meslektaşını alıp kendi odasına götürmüş. Kızı yatağına yatırıp kendi de divana uzanmış. Buraya kadar her şey normal ama ertesi sabah karısı Hülya'nın arayıcıya tutmuş. O sırada Erol tuvalette hiçbir şeyden haberi olmadan genç kızımız uyku mahmurluğuyla açmış telefonu. İşte ne olduysa o zaman olmuş. Kızın sesini duyan Hülya çıldırmış. Erol'un tüm açıklamalarına hatta sızan kızın gidip bizzat konuşmasına rağmen Hülya Nuh demiş, peygamber dememiş. Böylece karısını çok seven Erol ikinci evliliğini de sonlandırmak zorunda kalmıştı. Ben bunları anımsarken Erol İtalyan meslektaşlarını uğurlayarak rahatlamış bir surat ve kurnaz bir gülümsemeyle döndü masama. Karşımdaki iskemleye yayılırken oh be dedi yırttık. Kadehlerden birini önüne çekip teklifsizce rakı doldururken sürdürdü sözlerini. Şu Nedim ibnesine bak ya. Hatunlardan güzel olanını kendine ayırmış bir de bana gel oğlum karıları ayarladım diye haber salıyor. Sanki onun yerinde sen olsan farklı davranırdın dedim. Başını kaldırmadan kaş altından ciddi bir suratla yüzüme baktı. Bozulduğunu sandım ama hemen gevşedi. Doğru söylüyorsun be dedi. Bakma böyle konuştuğuma. Hatun o kadar güzel ki elimden gelse ben de ona yazılırdım. Papaz her zaman pilav yemez. Yemez dedi kalender bir tavırla. Rakısına biraz su ekleyip kadehi kaldırdı. Neyse İtalyan meslektaşlarının şerefine içelim. İçtik. Sahi oğlum nedir bu vekardeş hikayesi? Yüzü birdenbire ciddileşmişti. Anlat bakalım neler oluyor. Anlatacak bir şey yok. Her şey Arif'in yazdığı gibi. Durdu. Dikkatle yüzüme baktı. Onu anladık da sen bu haberi niye Arif'e bıraktın? Artık yüreğim kaldırmıyor be Erol. Yok çetesiymiş, emniyetiymiş, askeriymiş. Hangi biriyle uğraşacaksın ya? O zaman bize paslasaydın demesini bekledim ama. İyi öyleyse dedi. Sen böyle istiyorsan. Öyle istiyorum dedim yeniden kadehime uzanırken. Durup dururken başıma işe alamam abi. Ben rakımı içerken gözleriyle beni izliyordu Erol. Peki Arif niye soyundu bu işe? Bildiğim kadarıyla epeydir haber peşinde falan koştuğu yoktu. Rakımı yudumladıktan sonra yanıtladım sorusunu. Bağlı olduğu medya grubu haber ağırlıklı saygın bir gazete çıkaracakmış. Evet, ben de duydum. İşte o gazeteye yayın yönetmeni olmaya çalışıyor. Ne? Bu herif aklını kaçırmış. Kıs kıs gülmeye başlamış Erol. Kimse onu yayın yönetmeni yapmaz diye söylendi. Öyle gazetede hiç şans yok. Düşündüğüm şeyleri söylüyordu. Yine de itiraz ettim. Niye öyle söylüyorsun? Arif iyi çocuktur. Abicim, bunun iyi ya da kötü olmakla ilgisi yok. Arif öyle bir gazete yayın yönetmeni olacak niteliklere sahip değil diyerek başladı yeni gazetecilik anlayışında Arif gibi, benim gibi, bizim gibi insanların başarı şansının oldukça az olduğunu sıralamaya. Haklı olduğunu bildiğimden sessiz kalarak onu dinliyordum. Ki cep telefonum çalmaya başladı. Pardon Erolcuğum diyerek açtım telefonumu. Alo. Alo annen abi dedi karşıdaki ses. Bu sesi tanıyordum ama kim olduğunu çıkaramıyordum. Evet buyurun ben Adnan. Alo Adnan abi diye yineledi. Ses tedirgindi. Uğursuz bir heyecanla titriyordu. Kaygılanmaya başlamıştım. Evet dedim sabırsız bir tonda. Adnan abi ben Tolga dedi. Ha şimdi tanımıştım işte. Bu bizim fotoğrafçı Tolga'ydı. Oo merhaba dedim. Sen beni arar mıydın? Hayrola? Maalesef hayır değil abi dedi çocuk. Arif abi bir kaza geçirdi. Ne? Ne diyorsun oğlum sen diye kekeledim. Siyah bir cip dedi Tolga. Siyah bir cip çarpıp kaçtı. Arif abi sustu. Arif abi kurtulamadı. Gelirsen biz yani ben Taksim'deyiz. İlk yardım hastanesinde. Telefonu kapattı. Cep telefonum elimde öylece kalmıştım. Arif ölmüştü. Tolga öyle söylüyordu. Doğru muydu? Olabilir miydi? Tolga neden yalan söylesin? Gözleriyle görmüş çocuk. Ne oldu? Kötü bir şey mi var diye Erol'un tedirgin sesiyle dağıldı düşüncelerim. Dünyanın en zor işiydi olanları açıklamak. Hiç düşünmeden Tolga'nın söylediklerini sıralamaya başladım. Arif dedim. Ama tuhaftır sesim Tolga'nınki gibi titremiyordu. Arif'in öldüğünü kavrayınca yüreğimde keskin bir acı belirmişti. Ama korku duymuyordum. Gerçekten de tuhaftı. Doğan'ı gördüğüm andan beri bana yoldaşlık eden tedirginlik duygusu bir anda kaybolmuştu. Merakla gözlerimin içine bakan Erol'u daha fazla bekletemezdim. Arif ölmüş dedim. Yine fotoğrafçı. Çocuğun sözlerini kullanarak siyah bir cip çarpıp kaçmış.